Ayrım 47. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 753. İki ay sonra birdenbire Cebeli Tarık'a gelen Lisbeth telefon açıp Macmillan'ı, Cebeli Tarık'ın en büyüğü değil ama en tanınmış otellerinden The Rock Hotel'daki odasında özel bir akşam yemeğine davet etmişti. Macmillan otele giderken kendisini neyin beklediğini bilmiyordu. Ama yine de 20'sini henüz doldurmadığını tahmin ettiği, oyuncak bebeğe benzeyen bir kızla karşılaştığında bunun tatsız bir şaka olduğunu düşünmüştü. Bu fikrini değiştirmesi çok zaman almayacaktı. Bu tuhaf kız gülümsemeden ya da herhangi bir kişisel sıcaklık göstermeden onunla kaygısız bir şekilde konuşmuştu. Soğuk bir ifadesi vardı ve birkaç dakika içerisinde Macmillan'ın ekonomi konusundaki parlak fikirlerini yerle bir ederek dilinin tutulmasına neden olmuştu. ''Ne istiyorsun?''
''Biraz para çaldım.'' demişti Lisbeth büyük bir ciddiyetle. ''Bunları yönetecek bir hayduta ihtiyacım var.''
Macmillan onun akıl sağlığının yerinde olup olmadığını merak etmiş ama nezaketini bozmamıştı. Küçük bir gelir elde edebileceği potansiyel kurbanlardan biri diye düşünmüştü. Ama Lisbeth parayı kimden çaldığını ve miktarı açıkladığında yıldırım çarpmışa dönmüştü. O zamanlar Winnerström olayı uluslararası finans dünyasının en sıcak konularından birisiydi. Anlıyorum. Kafasından bir sürü olasılık geçirmişti.
''Sen iyi bir ticaret hukukçusu ve yatırımcısısın. Eğer bir aptal olsaydın 1980'li yıllarda yaptığın işleri üstlenmezdin. Bununla birlikte bir aptal gibi davranarak kıçına tekmeyi yemeyi de başardın.''
Macmillan şaşkınlıkla dikkat kesilmişti.
''Senin gelecekteki tek müşterin ben olacağım.''
Macmillan şimdiye kadar hiç karşılaşmadığı bir açık yüreklilikle karşılaşmıştı.
''İki isteğim var. Birincisi resmi makamların dikkatlerini üzerimize, şirketlerime ve hesaplarıma çekecek hiçbir suç işlemeyecek ve suça bulaşmayacaksın. İkinci olarak bana asla yalan söylemeyeceksin. Asla, bir kez bile, hiçbir nedenle. Eğer bir yalanını yakalarsam ortaklığımız hemen biter. Eğer beni yeterince sinirlendirirsen seni mahvederim.''
Lisbeth Macmillan'ın bardağına şarap doldurmuştu.
''Bana yalan söylemen için hiçbir neden yok. Senin hayatın hakkında bilinmeye değer her şeyi biliyorum. İyi bir ayda ve kötü bir ayda ne kadar kazandığını biliyorum. Ne kadar harcadığını, kazandığın paranın ihtiyaçlarını karşılamadığını, 120 bin poundluk kısa ve uzun vadeli borçların olduğunu, faizleri ödeyebilmek için sürekli sahtekarlık yaptığını biliyorum. Şık giyinerek kuyruğunu dik tutmaya çalışıyorsun ama boktan durumdasın. Aylardır kendine yeni bir ceket bile alamadın. Eski ceketini 2 hafta önce astarını onartmak için terziye bıraktın. Değerli kitap koleksiyonun vardı ama bunları teker teker elinden çıkardın. Oliver Twist'in ilk baskılarından birini 1 ay önce 760 pound'a sattın.''
Lisbeth susup gözlerini ona dikerken Macmillan yutkunmuştu.
''Önceki hafta bir vurgun vurdun. Temsil ettiğin dulu zekice dolandırarak tam 6000 poundluk kazık attın.''
''Bunları nereden biliyorsun?''
''Evliydin. İngiltere'de seninle buluşmak istemeyen 2 çocuğun var. Eşinden ayrıldıktan sonra onlarla bütün bağlarını kestin. Eşcinselsin, bundan utanıyorsun. Arkadaşlarından biri görür korkusuyla buradaki eşcinsel kulüplerinden uzak duruyorsun. Erkeklerle buluşabilmek için sınırı geçip İspanya'ya gidiyorsun.''
Macmillan dehşete kapılmış, şoktan dili tutulmuştu. Lisbeth'in bu bilgileri nereden aldığına dair hiçbir fikri yoktu. Ama bu bilgiler onu yerle bir etmeye yeterdi.
''Ve şimdi, ilk ve son defa söylüyorum. Kiminle yatıp kalktığın umurumda bile değil, beni hiç ilgilendirmez. Kim olduğunu bilmek isterdim ama bu bilgilerden faydalanmaya kalkmayacağım. Seni ne tehdit eder ne de şantaj yaparım.''
Macmillan aptal değildi bunların, bal gibi tehdit olduğunu biliyordu. Kontrol kızın elindeydi. Bir an el kadar kızı tutup terastan atmayı düşünmüş ama kendine hakim olmuştu. Daha önce hiç bu kadar korkmamıştı.
''Ne istiyorsun?'' diye kekelemişti. ''Seninle işbirliği yapmak, diğer bütün işlerini bırakıp yalnızca bana çalışacaksın. Daha önce hayal bile edemeyeceğin kadar kazanacaksın.''
Lisbeth ne istediğini ve bütün bunların nasıl görünmesini istediğini açıklamıştı.
''Ben görünmez olacağım, işleri sen yürüteceksin, her şey yasal olacak. Benim kazanacağım paraların ne seninle ilişkisi ne de birlikte yaptığımız işlerle bir bağı olacak.''
''Anlıyorum.
Yani senin tek müşterin ben olacağım. Diğer müşterilerinden ve küçük dala verelerinden kurtulman için bir haftan var.''
Macmillan aldığı teklifin bir daha karşısına çıkacak türden bir teklif olmadığını anlamış, bir dakika düşündükten sonra kararını vermişti. Yalnızca bir sorusu vardı. ''Seni dolandırmayacağımı nereden biliyorsun?''
Bunu yapmaya kalkma. Geriye kalan hayatını epeyce sancılı geçirirsin.
Macmillan'ı dolandırmak için bir nedeni yoktu. Lisbeth Salander ona bir hazine teklif ediyordu. Bu hazineyi küçük paralar için riske atmak saçmalık olurdu. Eğer Haris davranmaz ve sahtekarlık yapmazsa geleceğini garanti altına alırdı. Yani Salander'i dolandırmamaya karar vermişti.
Ve sonuçta namuslu davrandı. Hiç değilse el konulmuş paralardan astronomik yüzdeler alan, daha önce tükenmiş bir avukatın olabileceği kadar dürüst oldu. Lisbeth kendi ekonomisini yönetmeye karşı bütünüyle ilgisizdi. Macmillan'ın görevi onun paralarını işletmek ve kullandığı kredi kartlarının hesabında sürekli para tutmaktı. Saatlerce tartışmamışlardı. Lisbeth işin nasıl yürütülmesi gerektiğini anlatmıştı. Macmillan'ın görevi Lisbeth'in verdiği talimatları yerine getirmekti. Paraların bir kısmı Lisbeth'in yaşamının geri kalanını ekonomik açıdan bağımsız geçirebilmesi için sabit fonlara yatırılmıştı. Lisbeth son derece müsrif bile davransa hayatını bu fonlardan sürdürebilecekti. Kredi kartı hesabına bu fonlardan para aktarılıyordu. Macmillan paranın geri kalanıyla istediği gibi oynayıp kafasına estiği gibi yatırım yapabilecekti. Yalnızca polislerle başlarını herhangi bir şekilde derde sokacak işlerden uzak duracaktı. Lisbeth mali polisin dikkatini üzerlerine çekecek, gülünç küçük sahtekarlık ve dalaverelerden uzak durmasını öğütlemişti. Geriye bir tek Macmillan'ın bu işten ne kazanacağı kalmıştı.
''Başlangıç olarak sana 500 bin pound vereceğim. Bununla bütün borçlarını kapattıktan sonra elinde ciddi bir miktar kalacak. Kendin için para kazanacaksın. İkimizin ortak olduğu bir şirket kuracaksın. Şirketin kazancından %20'sini sen alacaksın. Senin sahtekarlık yapmaya tamah etmeyecek kadar zengin olmanı istiyorum. Ama bütün yeteneğini ortaya koymanı engelleyecek kadar değil.''
Macmillan yeni işine 1 Şubat'ta başlamış, Mart sonunda bütün borçlarını ödemiş, şahsi ekonomisini düzene sokmuştu. Lisbeth onun işi hakkıyla yürütebilmesi için önce ekonomik durumunu düzeltmesi gerektiğini biliyordu. 1 Mayıs'ta ciddi alkol sorunları yaşayan meslektaşı George Marks'la ilişkisini keserek Macmillan & Marks şirketinden ayrılmıştı. Bu nedenle biraz vicdan azabı çekiyordu ama Marks'ı Lisbeth Salander'le yaptığı işlere bulaştıramazdı. Temmuz ayının başında Cebeli Tarık'a öylesine uğrayan Lisbeth Salander, Macmillan'ın arka sokaklardan birisindeki bürosunu bırakıp işleri evine taşıdığını fark etmiş, bunun üzerine Macmillan arkadaşıyla yaşadığı sorunu Lisbeth'le tartışmıştı.
''Ortağım alkolik, bu işi yürütemez. Aksine bizim için ciddi riskler yaratır. Ama 15 yıl önce Cebeli Tarık'a ilk geldiğimde beni işine ortak ederek hayatımı kurtardı.''
Lisbeth 2 dakika boyunca Macmillan'ın yüzüne bakarak düşünmüştü.
''Anlıyorum. Sen sadık bir haydutsun. Bu gerçekten övgüye değer bir özellik. Bence ona rahatlıkla sahtekarlık yapabileceği bir büro kur. Ayda birkaç bin dolar kazanarak hayatını sürdürmesine yardımcı ol.
Buna bir itirazın olmaz mı?''
Başını iki yana sallayan Lisbeth Macmillan'ın bekar odasını incelemişti. Hastanenin yakınındaki dar sokaklardan birinde küçük bir mutfağın olduğu tek odalı bir evde yaşıyordu. Hoş olan tek şey evin manzarasıydı ama Cebeli Tarık'ta kötü manzaralı bir yer zaten yoktu.
''Senin bir büroya ve daha iyi bir eve ihtiyacın var.
Bunun için zamanım olmadı.''
Bunun üzerine Lisbeth Salander, Cebeli Tarık'ın kesinlikle en lüks semtlerinden birinde, Queensway Quay'de terası denize bakan 130 metrekare büyüklüğünde bir daire alıp içini restore ettirerek döşetmiş ve Macmillan'ın oraya taşınmasını istemişti.
Macmillan bir sabah işe geldiğinde kendisi bir takım bürokratik işlerle uğraşırken, Lisbeth'in büroya alarm sistemi döşenmesi, bilgisayar donanımının sağlanması ve güvenlik kasası kurulması işine nasıl nezaret ettiğini hatırladı.
''Gözden düştün mü?'' diye sordu.
Lisbeth içinde yazışmaların olduğu dosyayı bir yana koyarak,
''Hayır Jeremy, gözden düşmedin.'' dedi.
''İyi o zaman.'' diyen Macmillan mutfağa gidip kahve getirdi. ''Hiç beklemediğim zamanlarda karşıma çıkmak gibi bir yeteneğim var.''
Son zamanlarda biraz meşguldüm. Neler olduğunu öğrenmek istedim.
Eğer doğru anladıysam 3 cinayetin zanlısı diye aranırken başından vuruldun ve bir dizi suçtan yargılandın. Bir ara çok endişelendim. Hala içeride olduğunu düşünüyordum. Kaçtın mı?
Hayır. Bütün suçlamalardan beraat edip bırakıldım. Başka neler duydun?
Macmillan bir süre tereddüt etti. ''Beyaz yalanlara gerek yok. Boka battığını düşündüğümde bir çeviri bürosuna İsveççe gazetelerin tamamını çevirttim ve neler olup bittiğini izledim. Yani her şeyden haberdarım.''
Eğer bilgilerin gazetelere dayanıyorsa hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Ama sanırım bazı sırlarımı öğrenmişsindir.
Macmillan başını salladı. Şimdi ne olacak?
Lisbeth ona şaşkınlıkla baktı. Hiçbir şey. Daha önce nasılsa öyle devam edeceğiz. Aramızdaki ilişkinin benim İsveç'teki sorunlarımla alakası yok. Şimdi bana ben burada yokken olanları anlat. Her şey yolunda mı?
İçmiyorum dedi Macmillan, eğer bunu kastediyorsan.
Hayır, işleri etkilemediği sürece özel hayatım beni ilgilendirmez. Demek istediğim bir yıl öncekinden daha mı zengin yoksa daha mı yoksulum?
Macmillan ziyaretçi olduğunu çekip oturdu. Lisbeth'in kendi yerini işgal etmesine aldırmamıştı. Onunla prestij kavgasına girmek için bir neden yoktu.
Bana 2 milyar 400 milyon dolar bıraktın. Bunun 200 milyon dolarını sana ait fonlara yatırdık. Geri kalanıyla oynayabileceğimi söylemiştin.
Evet.
Kişisel fonların faizlerin dışında pek değişmedi. Eğer istersen karı...
Kârı arttırmayı boş ver.
Tamam, kayda değer bir harcaman olmadı. En büyük harcama senin için aldığım daire ve avukat Palmgren'in bakımı için ayrılan fona gitti. Bunun dışında anormal bir harcama yok. Faizler iyiydi. Yani ne arttın ne de eksildin.
Güzel.
Birkaç yatırım yaptım. Geçen yıl çok büyük paralar kazanamadık. Biraz paslanmışım. Zamanımı daha çok piyasayı öğrenmeye harcadım. Bir takım giderlerimiz oldu. Bu yıl kazanmaya başladık. Sen içerideyken 7 milyon dolar kadar kazandık.
Senin %20'nin içinde mi?
Benim %20'm içinde.
Peki memnun musun?
Yarım yılda 1 milyon dolardan fazla kazandım. Elbette memnunum.
Biliyorsun, çok açgözlü olma. Memnun olduğunda geri çekilmeyi bil. Ama benim işlerime arada birkaç saat ayırmayı da unutma.
10 milyon dolar dedi Macmillan.
Ne dedin?
10 milyon dolar biriktirdiğimde bu işi bırakacağım. Buraya gelmen iyi oldu. Konuşmamız gereken bazı şeyler var.
Konuş o zaman.
Macmillan ellerini iki yana açtı. Çok büyük paralar söz konusu. Korkudan altıma ediyorum. Bu paraları nasıl kullanacağımı bilemiyorum. Daha fazla kazanmanın dışında ne tür bir hedefimiz olduğunu bilemiyorum. Bu paralar ne amaçla kullanılacak?
Bilmiyorum.
Ben de. Bütün hayatımız para olabilir. Bu akla ziyan bir şey. İşte bu nedenle 10 milyon kazandığımda bu işi bırakmak, artık bu işin yükünü taşımak istemiyorum.
Tamam.
Ben bu işten vazgeçmeden önce paralarının gelecekte nasıl idare edileceğine karar vermeliyiz. Bir hedef, bir plan, bir organizasyon olmalı.
Bir kişinin bu çapta işlere girişmesi imkansız. Parayı uzun vadeli yatırımlara bölüştürdüm. Emlak, hisse senedi ve benzeri şeylere. Bilgisayarda tam bir dökümü var.
Okudum.
Yarısını da spekülasyona ayırdım ama bu kadar parayı idare etmeye yetişemiyorum. Bu nedenle Jersey'de bir yatırım şirketi kurdum. Londra'da 8 tane çalışanım var. 2 genç yetenekli yatırımcı ve büro personeli.
Yellow Ballroom Limited.
Ben de bu ne diye merak ediyordum.
Bizim şirketimiz. Burada Cebeli Tarık'ta bir sekreter ve gelecek vadeden bir hukukçu tuttum. Yarım saat sonra burada olurlar.
Evet, 41 yaşındaki Molly Flint ve 26 yaşında Brian Delaney.
Onlarla görüşmek ister misin?
Hayır, Brian sevgilin mi?
Ne? Hayır.
Macmillan şoku olmuş gibiydi.
Ben işle aşkı...
Güzel.
Ayrıca genç oğlanla ilgilenmiyorum. Demek istediğim tecrübesizler.
Biliyorum, seni sümüklü olanlar değil, sert erkekler ilgilendiriyor.
Bu beni ilgilendirmez.
Ama Jeremy...
Evet.
Dikkatli ol.
Lisbeth Salander Cebeli Tarık'a kendisine yeni bir yön tayin etmek için yalnızca birkaç haftalığına gelmişti. Şimdi birden nereye gideceğini ve nereye gitmesi gerektiğini bilmediğini fark ediyordu. 12 haftadır Cebeli Tarık'taydı. Günde bir kez e-postalarını kontrol ediyor, Annika Giannini'den gelen soruları uysal bir şekilde yanıtlıyordu. Ona nerede olduğunu yazdı, başkalarından gelen e-postalara cevap vermedi. Harry'nin barına hala gidiyor ama akşamları devirdiği birkaç biranın dışında içmiyordu. Günün geri kalan kısmını terasta ya da yatakta geçiriyordu. Bir seferinde 30 yaşındaki bir İngilizle bir gecelik bir ilişki yaşadı. İlginç bir deneyim değildi. Sıkılmıştı. Ekim ayının başında Jeremy Macmillan'la bir akşam yemeği yedi. Cebeli Tarık'a geldikten sonra onunla yalnızca birkaç defa buluşmuştu. Hava kararmıştı. Beyaz şarap içerek Lisbeth Salander'in milyarlarını nasıl kullanacaklarını tartışıyorlardı. Macmillan birdenbire canını sıkanın ne olduğunu sorarak şaşırttı Lisbeth'i. Lisbeth bir süre düşündükten sonra Miriam Wu ile ilişkisini anlattı. Ronald Niederman neredeyse Wu'yu öldürecekti. Hep kendi suçuydu. Annika Giannini aracılığıyla aldığı bir selamın dışında Miriam Wu'dan tek bir söz duymamıştı. Wu şimdi Fransa'ya yerleşmişti. Jeremy uzun bir süre sustuktan sonra ona aşık mısın diye sordu. Ne cevap vereceğini düşünen Salander sonunda başını iki yana salladı. Hayır, sanırım aşık olacak bir tip değilim. O iyi bir arkadaştı ve iyi sevişiyordu. Hiç kimse aşktan kaçamaz dedi Macmillan. Yalnızca itiraf etmekten kaçınır. Arkadaşlık aşkın bir formudur. Lisbeth ona şaşkın gözlerle baktı. Biraz samimi olursam kızar mısın? Hayır. Tanrı aşkına Paris'e git o zaman dedi Macmillan. Öğleden sonra saat 3'te De Gaulle Havaalanı'na inen Lisbeth Salander otobüse binerek Zafer Anıtı'na gitti. 2 saat boyunca boş bir otel aradı. Güney'e Sen Nehri'ne doğru yöneldi. En sonunda küçük Victor Hugo Oteli'nde boş bir yer buldu. Duş aldıktan sonra Miriam Wu'yu aradı. Notre Dame yakınlarında bir barda akşam 9'da buluştular. Miriam Wu beyaz bir gömlek ve beyaz ceket giyinmişti, harika görünüyordu. Lisbeth onu gördüğünde etkilendi. Birbirlerini yanaklarından öperek selamlaştılar. Seni aramadığım ve mahkemeye gelemediğim için üzgünüm dedi Miriam Wu. Önemi yok, zaten mahkeme kapalı kapılar ardında yürütüldü. 3 hafta hastanede kaldım. Lundagaten'a döndüğümde de her şey karmakarışıktı. Uyuyamıyordum, karabasanlar görüyordum. Niederman denilen o lanet adam gözümün önünden gitmiyordu. Annemi arayıp buraya geldim. Lisbeth başını salladı. Beni affet dedi Wu. Saçmalama. Asıl benim senden özür dilemem gerekiyor. Niçin? Düşüncesiz davrandım. Sana o daireyi bırakıp adresimi değiştirmeyerek hayatını tehlikeye attığımı akıl edemedim. Benim yüzümden neredeyse öldürülüyordun. Eğer benden nefret ediyorsan bunu anlarım. Miriam Wu şaşırmıştı. Bunu aklıma bile getirmedim. Beni sen değil Ronald Niederman öldürmeye çalıştı. Tamam o zaman dedi Lisbeth. Tamam ya dedi Miriam Wu. Buraya sana aşık olduğumdan gelmedim dedi Lisbeth. Miriam başını salladı. Çok iyi sevişiyorsun ama sana aşık değilim diyerek altını çizdi Lisbeth. Lisbeth ben... Söylemeye çalıştığım umarım ki ben... lanet olsun. Ne? Çok arkadaşım yok. Miriam Wu iç çekti. Bir süre Paris'te kalacağım. İsveç'teki eğitimim boka sardı. Ben de burada üniversiteye yazıldım. En az bir yıl buradayım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Ama bir gün Stockholm'e döneceğim. Lundagaten'ın kirasını ödeyeceğim. Eğer senin için bir mahsuru yoksa o daireyi elimde tutmak istiyorum. O daire senin. Ne yaparsan yap. Lisbeth, sen özel bir insansın dedi Miriam Wu. Arkadaşlığımızı korumayı çok isterim. 2 saat konuştular. Lisbeth'in Miriam Wu'dan saklayacak bir şey yoktu. İsveç gazetelerini okuyan herkes Zalachenko olayını biliyordu. Miriam Wu da olup biteni merakla izlemişti. O da Lisbeth'e Paolo Roberto'nun onu kurtardığı gece Neikvarn'da yaşananların detaylarını anlattı. Daha sonra Miriam'ın üniversite yurdundaki odasına gittiler. 47. ayrımın sonu. Sayfa 765.